Herkese selamlar. Adalet Arası'nın yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Belirli bir süre ara vermiştik. Deprem nedeniyle Yeşil Gazete'de bazı arkadaşlarımız doğrudan etkilenmiş de onların yayın düzeninden kaynaklı ve bizim de pek yayın yapasımız gelmemişti. O yüzden biraz ara vermiştik. Tekrardan yayınlara geri dönüyorum Yeşil Gazete bünyesinde de ve sizinle birlikte her hafta 2 haftada bir Salı günleri gündemdeki hukuk ve insan hakları gelişmelerini incelemeye devam edeceğiz. Bu haftada biraz böyle hem deprem üzerine hem de gündemdekileri üzerine konuşmak istiyorum sizinle. İlk olarak biraz depreme vakit ayırmak istiyorum. Yani 6 Şubat'tan bu yana aklımızın bir köşesinde hep o var. Ondan sonra oradaki insanların durumu, neler olup bittiği, neler olacağı var. Antep'ten Hatay'a kadar, Adıyaman'dan Maraş'a kadar çok geniş bir coğrafyada milyonlarca kişiyi etkileyen bir süreç yaşandı ve birçok insan yerinden yurdundan oldu. Birçok insan hayatını kaybetti. Birçok insan yakınlarını kaybetti ve devasa büyüklükte bir süreç yaşadık biz burada. Ve bu süreçte de yapılanlar ve yapılmayanlar da çok konuşuldu. Öncelikle böyle bir felaketin ardından söylenmesi gereken ilk şey yakınlarını kaybedenlere bir başsağlığı ve bu felaketten etkilenmiş olan herkese de tekrardan hani bir başsağlığı dilemek isterim açıkçası. Bu büyük depremi atlatmamız el birliğiyle gerçekleşecek. Bu iktidar, muhalefet, toplum her kesim el ele vererek bunu atlatabiliriz. Ama burada tabii sorumlu olan insanlar da var. İktidarın sorumlu olması ve atması gereken bazı adımlar vardı. Ama biz onun yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu an ekrana gelen görüntüsünü de görmekteyiz. Kızgın bir fotoğrafı var. Depremin yaşanmasının ardından ilk günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp resmen azarlayıp eleştirenlerin not aldığını ve not alındığını belirten, bunun hesabının sorulacağını belirten bir yüz ifadesi vardı. Ve akabinde de şunları da gördük biz. Deprem gece 4 sularında yaşandığı için ilk çağrılar çıkıldı. Uluslararası çağrı çıkıldı. Ondan sonra işte ordunun çeşitli birimlerinin hazırlanması talimatı verildi. Biz bunları Anadolu Ajansı'nın ondan sonra ve TRT'nin hazırladığı görsellerden biliyoruz. İşte Hulusi Akar gece işte 4 47'de talimat vermiş orada hazırlansın göreve diye. Keza aynı şekilde benzer vakitlerde Süleyman Soylu'da uluslararası çağrı çıkmış. Acil bir durum var diye. Bu çağrının önemi şu. Bu kodlu çağrı çıkıldığı zaman dünyanın her yerinden, her ülkesinden ilgili çalışma birimleri gelebiliyor. Eğer bu kodla bir çağrı yapılmazsa birimlerin ondan sonra ülkelerin birim gönderme şanslarında da değişiklikler oluyor. Örnek veriyorum, Tayvan'ın kendi arama kurtarma ekibinin doğrudan Türkiye'yi yönlendirip hemen harekete geçirebilmesi için böyle bir uluslararası acil durum kodunun yayınlanması gerekiyor ki bir çağrı olsun. Biz de deprem olduktan bir saat içerisinde bu çağrı çıkıldığı için dünyanın farklı ülkelerinden arama kurtarma timleri 24 saat içerisinde ülkemize gelebildi. Ama bizim kendi ülkemizin yetkin insanların alana ulaşması, farklı illere farklı birimlerin gelmesi bu çok geç yaşandı. Ve ilk gün tabiri caizse gücünü paylaşmak istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek askerin sahaya inmesini geciktirerek ve personel sayısı olarak da az sayıda askerin sahaya inmesini sağlayarak ilk başta sorumluluğu üzerine aldı açıkçası. Bunun akabinde AFAD'ın öne çıkması ve koordinasyonsuzluğu da çok karşımıza çıkıyor. Ve bu süreçte de çok birden fazla felaketle de karşılaştık. Yani biz felaket içerisinde felaket yaşayan bir ülke haline geldik ve ülkenin bu normali haline gelmemesi için emek gösteriyoruz. Burada askerlerin sahaya sürülmemesi çok açıklanabilecek bir şey değil. Mantıklı açıklanabilecek bir şey değil. Yani bakıyorsunuz bölgede epey bir asker var. Ya Malatya'da koskoca bir ikinci ordu var. Ondan sonra birçok ilde tabur var, Tugay var. Ya bunların felaket anında hareket edememesi, bununla ilgili yerelin inisiyatif almasını sağlayan ve ordunun bu tarz anlarda inisiyatif alıp yardıma gitmesini sağlayan anlaşmanın iptal edilmesi, doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'nın milli savunmaya entegre edilmesi ve milli savunma üzerinden doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlanması, bu da aslında bir nevi ülkemizdeki bazı kurumların özelliklerinin korunmasının neden önemli olduğunu da karşımıza çıkarıyor. Biz şu ana kadar askerliği hep militarizm üzerinden düşünüyorduk. Ondan sonra vicdani ret üzerinden düşünüyorduk. Ama şunu fark ediyoruz ki askerlik dediğimiz unsur, ordunun yapısı ya da bir askeri tesisin şehrin merkezine yakın konumlanması, tek katlı yapıların, müstakil yapıların daha yoğun olması askeri tesisler içerisinde. Bunu lojmanlar dışarıda bırakıyorum. Lojmanlar ve özel birimler dışında. Böyle yapılanmaların olmasının bir amacı ve bir sebebi vardı. Ve bir ilde bir askeri tesis varsa felaket anlarında o askeri tesisten o ile yardım gidebilmesi de aslında bu planların içerisinde yer alan bir şeydi. Ve biz bu felakette bununla karşılaşmadık. Örnek veriyorum, Hatay'da mesela yani doğru düzgün asker sahaya inemedi. Yani inen askerlerin bir kısmı çok geç inmek durumunda kaldı. Bazı erken inenler de bazı komutanların inisiyatif alıp halka yardım etmeye çalışmasından kaynaklı bir faaliyetler de vardı. Yani burada üstten emir gelmeden de hareket edip işte sahaya inip insanlara yardım etmeye çalışanlar da oldu. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama tabii burada esas durum gece işte orduya hazırlanma talimatı verirken ve bu hazırlanma talimatı da arama kurtarma için verilen bir talimat. Ama tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi işte topladığı, bünyesinde topladığı o gücü dağıtmaktan hoşlanmadığı için ve bu tarz felaket anlarında dahi kendi menfaatini ve kendi çıkarını düşündüğü için bu noktaya geldik. Yani bu tarz felaketlerde ilk 72 saatin çok önemli olduğunu ilkokuldan itibaren öğretilen bir şey. Yani bir felaketle karşılaştığımızda insanların ilk 72 saat ondan sonra hayatta kalabilmesi için müdahalenin çok önemli olduğunu, ilk 72 saatten sonra yapılacak müdahalelerin artık çeşitlenmesi gerektiği ve insanların kurtarılmaktan ziyade yaşamını sürdürmeye yönelik ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğine dair birçok skala mevcutken ilk 72 saat bazı illere çok az sayıda yardım gidebildi, çok az sayıda ekip gidebildi, yeterli ekip gidemedi, AFAD koordine edemedi. Bu tarz sıkıntılar yaşadık. Yurt dışından gelip de ondan sonra saatlerce bölgeye ulaşmaya çalışan birçok ekip oldu. Örnek de vereyim. Ondan sonra yayınlarda ben Tayvan ekibini çok örnek veriyorum çünkü Yeşiller Partisi mensubu bir arkadaşımız Tayvan ekibinin çevirmenliğini yapmıştı Cemre. Cemre'ye de buradan selamlarımı ileteyim. Ondan sonra onun vasıtasıyla o ekibin neler yaşadığını takip edebildik. Kaç saatte ulaşabildiği ya da neler yapılabildiği, neler yaşanabildiğini gördük. Keza basında birçok farklı ülkenin arama kurtarma timlerinin neler yaptığını da okuduk. Bazılarının daha arama kurtarma sona ermeden enkaz kaldırma çalışmalarının başlamasıyla birlikte gittiğini de gördük. Ondan sonra bu tarz acı gelişmelerimiz de oldu. Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi felaketin içerisindeki felaketlerin en büyüğü Erdoğan'ın kendi gücünü paylaşmayıp ya da kendi acziyetini kabul etmeyip, kendi hazırlıksızlığını kabul etmeyip 20 yıl boyunca ne kentsel dönüşüm ne insanların daha rahat bir şekilde yaşaması için gerekli ekonomik koşulları sağlandı. Ne de bu tarz felaket anlarında yanlarında olup gerçekten bir devletin var olduğunu hissettirmeye ya da sesimi duyan var mı cümlesini evet sesini duyuyoruz ve yardıma geldik. Bu enkazdan gelen sese bu yanıtı vermek varken ondan sonra bunu vermemeyi tercih etti. Yani bu bildiğiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tercihiydi. Ve hani bu AKP-MHP ittifakının bir tercihiydi. Bunu da net bir şekilde söylemek gerekiyor. Ve bunu da umarım sandıkta siyaseten karşılığını görür. Çünkü bir seçim süreci başladı. Tabii bir de hukuk yayını olduğumuz için bir de şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Farklı hususlarda da değerlendirmeler de mevcut. Burada hani müteahhitler üzerine ondan sonra müteahhitlerden tutun da yerel yöneticiler işte beton değerlerini inceleyen firmadan tutun da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kadar yani birçok ismin sorumluluğu var. Davalar açıldı. Türkiye Barolar Birliği dava açtı. Murat Volkan Dülger ve arkadaşlarının hazırladığı bir başvuru da var. Bunun yanı sıra süreç ilerledikçe delilleri kaybetmeden ya da delilleri toplayarak da farklı davalarda göreceğiz. Yani bu sadece bir siyaseten sorumluluk olarak değil, bir de hukuki sorumluluk olarak da karşımıza çıkacak aynı zamanda. Bundan da bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi bir de felaket içerisinde yaşadığımız felaketler de var. Depremin ilk günlerin ilk gününde özellikle AFAD, Kızılay ve AKP-MHP iktidarının yüksek perdeden biz her yere ulaştık. Her enkaza gittik, baktık gibi ifadelerini gördük. Ve daha sonrasında bölgedeki insanların arama kurtarmanın dışında başlarını sokmak istedikleri bir çadır, konteyner gibi ihtiyaçlarının varlığı da hepimizce biliniyordu ve bunu temin etmek için herkes elini taşın altına koymaya başladı. Ama biz depremin üzerinden yaklaşık bir hafta geçtikten sonra şunu öğrendik ki Kızılay kendi deposunda felaket anlarında kullanmak üzere üretilmesi gereken çadırları aslında satmak için bekletiyormuş. Ve depremin üzerinden yaklaşık 2 gün geçtikten sonra, 2 koca gün geçtikten sonra çadırları ahbaba satıp, 2050 adet çadırı ahbaba satıp depremin 3. günü çadırları yola çıkarıp bölgeye sevki gerçekleşmiş. Yani bölgeye arama kurtarma timi yollanmadı günlerce. Yani şöyle bir durum var. Yani Kızılay'ın temel kuruluş mantığına bakarsak bu Hilali Ahmer'den beri toplumun felakete uğradığı anlarda hızlı bir şekilde örgütlenmeyi, sivil toplum örgütlenmesini sağlayıp öncü bir yardım kuruluşu olarak karşımıza çıkıyordu ve bu artık Türkiye değil, yurt dışında da faaliyetleri olan, yurt dışındaki yardımlara da giden birisinin bir felaketten kaynaklı başı sıkıştığında logosunu gördüğünde sığınabileceği bir liman olarak görülen bir kurum el birliğiyle içi boşaltılmış ve felaket anlarında kendi bünyesindeki çadırını kendi insanına parayla satan bir kuruluş haline gelmiş. Biz Kızılay'ı dernek statüsünde inceliyoruz. Çünkü Kızılay bir dernek. Ama dernek statüsünden çıkarmak, mali işlerin denetimini azaltmak ve bunları biraz daha keyfi bir şekilde yapabilmek için Kızılay'a yakın dönemde bir şirket kuruluyor ve bu şirketin 11-12 iştiraki oluyor. Ve bu iştirakler sayesinde de bu tarz satışlar gerçekleştirilebiliyor ve bunlar çok normalmiş gibi anlatılıyor. Yani biz burada hukuka aykırı şeylerden çok bahsettik ama bir de hukukun şöyle bir tarafı da var. Yaptığın bazı sıkıntılı, problemli işleri hukuka uygun hareket edebilirsin. Yani hukuka uygun bir şekilde hukuka aykırı davranabilirsin. Biz burayı kaçırıyoruz mesela. Hani hukuka uygun bir şekilde hukuka aykırı hareket etmek bir mantığı var. Mesela bu mantığı biz burada gördük. Yani Türk Kızılayı'nın temel amacı, temel düsturunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ondan sonra neler yapıldığını da biliyoruz. Yıllar içerisinde herkesin kan vermekten tutun da dolabında giymediği temiz kıyafetini bağışlamaya kadar, parasına kadar her şeyini verdiği bir kurumun şirketleştirerek ondan sonra çadır satıldığı bir evreye geldik. Ve burada da hani bu çağrıyı da biraz böyle tarihe not düşmek amaçlı yapıyorum. Başta Kerem Kınık olmak üzere Kızılay'ın bu hale gelmesindeki yer alan eski veya şu anki yönetimde olan herkesin derhal istifa etmesi gerekiyor ve sorumlulukları ölçüsünde de hukuk yönünde de yargılanmaları da gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Yani burada ortada bir verilmesi gereken bir hesap varken sessiz bir şekilde bu devam edilemez. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Çünkü şunu da söylemek lazım ya, öyle bir aymazlık hali var ki Kerem Bey çıkıp hiç utanmadan evet biz sattık diyor yani. Evet biz sattık, maliyetine sattık ama niye? Çadır dikebilmek için sattık, işte maliyetine ah baba çadır sattık diyor ya. Hiç utanmadan çıkıp bunu yapabiliyor. Sonra biz şunu gördük, Kızılay'ın gıda sattığını gördük, konserve sattığını gördük. Ahbap lideri, öncüsü Haluk Levent Fox'a çıktığında biz sadece çadır almadık ki, biz konserve de aldık onlardan dedi. Ya düşünebiliyor musunuz? Türk insanının, Türkiye'deki herkesin, her Türk vatandaşı Türk Kızılay'ın logosunu kendisini gördüğünde kan verebiliyorsa bir kan vereyim dediği, param var şuraya bir bağış yapayım dediği, bakın işte şu kıyafetim fazla şunu bağışlayayım dediği bir kurumun ne hale geldiğini görüyoruz ve utanmayan insanlar aymazca davranmaya devam ediyor. Yani utanmadan çıkıp hala açıklama yapabiliyorlar. Kendi çocuğunu genç Kızılay'ın başkan yardımcısı yapmasını ortaya çıkardığında hiçbir şey diyemiyor. Ondan sonra komik CV'ler hazırlanmış. İşte ilkokul 4'te okul başkanlığına adaydım falan. Bunu ortaya çıkarıyorsun. Siteye erişime kapatıyorlar. Yani çok enteresan bir dönemden geçiyoruz ve açık konuşmak gerekirse Kızılay'a karşı zaten daha öncesinde kan satma iddiaları da vardı. Ve bu iddiaların akabinde felaket esnasında çadır satma ve konserve satma, işte elbise satma, toplanan elbiselerin işte ton başı parayla satılması da epey bir şey oldu. Ayyuka çıktı ve bunların da bir sorumluluğu var elbette. Bunların da peşindeyim, takibindeyim. Bunları net bir şekilde söylemek lazım. Bir de şunu da eklemek gerekiyor. Şimdi biraz böyle off the record olacak ama yani bunu burada söylemeyi de çok düşündüm. Konuyu buraya getirdikten sonra. Yani 15 Eylül gibi bir kahvaltıya davet edilmiştim ve kahvaltının edildiği masada işte eski bir bakan, ondan sonra ve çeşitli AK Parti'ye mensup insanların var olduğu bir masaydı ve masadaki esas konu şuydu: Kızılay'ın içerisine dönen rüşvet çarkı ve bu çarkın içerisinde dışarıda bırakılan bir kitle. Eski bakana dert yanıyordu. Başta işte Kerem Kınık olmak üzere işte bir kitlenin TÜRGEV'e bağış kolaylığı sağlamadığı için ya da belli bir miktarın oraya aktarılmasını sağlamadığı için Kızılay bünyesinden atıldığı, işte el çektirildiği, görevini değiştirildiğinden bahsediyordu ve akabinde de Kızılay içerisinde bir çatışmadan bahsediyordu. Yani tarafların olduğu, bu taraflardan bir tanesinin Cumhurbaşkanı'nın oğluna kadar uzandı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı'nın çok yakın, samimi ve uzun yıllardır yanında olan bir iş insanına dayandığından, bu klikleşmeden, bunların çekişmelerinden bahsedilen bir kahvaltı organizasyonundaydım ve yani ben bunları benim yanımda konuşulacak kadar açığa çıktıysa, çünkü ben iki taraftan da değildim ve o masada bildiğiniz sadece olayları dinleyen ve bir kısmından da haberdar olan biriydim ve orada da bulunmamın temel sebebi de aynı memleketten olmamdı. Yani Kastamonlu olmamdı. Yani ben bunları duyduğumda çok üzülmüştüm. Ondan sonra koskoca kurum ne hale geldi diye üzülmüştüm ama bu felaket esnasında bunların daha beterini görmem de kötü oldu yani. Ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Yani daha önce başkent gaz üzerinden Ensar Vakfı'na aktarılan milyonlardan haberimiz vardı. Doğrudan hani Kızılay paravan şirket gibi kullanıldığından haberimiz vardı. Benim işte o kahvaltı sayesinde işte farklı vakıflara para aktarımı noktasında, o bağış toplama noktasındaki çekişmelerin den de hani biraz haberdar oldum. Ama felaket anında çadır satacak kadar, konserve satacak kadar yani karakteri düşük, alçakça bir yaklaşım göstereceklerini de tahmin etmemiştim. Bunu gördüğüm için de çok üzgünüm, çok üzülüyorum. Yani bu konuda da çok daha fazla bir şey de demek istemiyorum. Çünkü yani Kızılay'ın çadır sattığı yerde, konserve sattığı yerde hala bir istifa yoksa çok da fazla diyebilecek bir şey yok. Umarım en yakın sürede de bunların da hesabı görülecektir. Yani insanlar bir soda alırken bile Kızılay'dan alalım, para belli bir amaca hizmet ediyor çünkü gibi bir yaklaşım gösterirken bunların yöneticilerinin bu kadar aymazca davranması da açıkçası benim kanıma dokunuyor. Bunu çok net bir şekilde söylemek gerekiyor. Şimdi bu depremle ilgili sadece işte yönetimde bir sıkıntı var. Kurumlarda sıkıntı var. Bölgedeki çalışanlarda da sıkıntı var aynı zamanda. Çünkü bölgeye ilk akşamdan itibaren yoğun bir AFAD gönüllüsü gönderildi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Siz ne kadar gönüllü, ne kadar iyi birer insan olsanız da, elinizde yeterli ekipman yoksa, siz üst düzey bir profesyonel olsanız da iş yapamıyorsunuz ve şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bunları çokça yaşadık. Şöyle bir geriye dönüp bakarsanız da felakete dair hatırladığımız en temel şeyler bunlar. Tabii bu felaket esnasında da yaşadığımız birçok şey var ve bu yaşadığımız şeyleri de az buçuk burada dile getirmeye çalışıyorum. Ve biraz da şuna da değinmek gerekiyor. Yani işin belli bir noktasından sonra artık bazı şeyler kabul edilmeye başlandı. Yani biz eksik kaldık. Biz yanlış yaptık. Biz bazı şeylerin doğrusunu yapamadık denmeye başlandı. Hatay'a gidiyorsunuz. 48 saat hiç kimsenin gelmediğini söylüyor. Hiç kimse. Hiç kimse. Gelen kişiler 48 saat sonra gelen kişiler oluyor. Antakya merkeze bir ekip geliyor. İşte Samandağ'a giden yok. Defne'ye giden yok. Öte yandan bakıyorsunuz. Adıyaman diyorsunuz. Adıyaman merkezde 12 Şubat diyorsunuz. 12 Şubat'ta insan kimse yok. Valiye gidiyorsunuz Adıyaman'da. Adıyaman valisi sizi gülerek valilikte işte isyanınıza bakıyor ve sizi umursamıyor ve merkeze burada çok bir sıkıntı yok diyor ve yardımların geç gelmesini sağlıyor. Malatya'ya bakıyorsunuz, Yeşilyurt neredeyse dümdüz olmuş. Ya diğer şehirlere bakıyorsunuz, Antep'e bakıyorsunuz, Antep Kalesi yıkılmış, Nurdağ, Islahiye çok kötü olmuş. Osmaniye'de keza etkilenen yerler var. Adana'da keza, Adana'da daha az olmasına rağmen Adana'da etkilenmiş. Yani havalimanı yapılıyor. Israrla havalimanı oraya yapılmasın. Orası su toplanma alanı. Amik Gölü'nün üstüne havalimanı yapılmaz deniyor. Havalimanı yapılıyor. Sel oluyor. Yani selden kastım şu. Bölgede yağış gerçekleştiği zaman suyun toplanma alanı olduğu için havalimanı su altında kalıyor. Bakıyorsunuz deprem oluyor. Havalimanın kullanılamaz hale geliyor. Yollar kullanılamaz hale geliyor ve yerel yöneticiler ya da merkezi idarenin yerel birimleri çok böyle aymazca davranıyorlar. Yani Adıyaman valisi kendi keyfine göre şunu diyebiliyor. Yani bizim çok ihtiyacımız yok diyebiliyor. Yani AFAD'a gidiyorsun. AFAD koordine edemiyor ekipleri. Nereye ne kadar ihtiyaç var bu anlaşılamıyor. Sivil toplum organize edilemiyor. Sivil toplum canhıraş yardım etmeye çalışırken böyle bir sıkıntılı durum var. Ve resmen aslında biz bu felakette şunu da gördük. Merkezi idare ne 20 yıl boyunca kent planlamadan tutun da 20 yıl içerisinde yapılan binaların imara mevzuata uygun olmasından tutun da ne kentsel dönüşüm ondan sonra ne şehirlerin hazırlanması hiçbir şey yapmamış. 20 yılın sonunda o kadar büyük bir felaket yaşanıyor ki bu gözle görülür. Hiç kapatılamayacak ya da retorik yapılamayacak kadar ciddi bir sorun. Yani resmi rakamlar yaklaşık 45-50 bin arası bir hayatını kaybeden insanın varlığından bahsediyor ama biz Türkiye'de sokağa çıkın, çoğu insana sorun. Bu rakamın gerçeği ifade etmediğinin, asıl kayıp sayısının daha yüksek olduğunu söyleyeceksin. Ki keza şunları da sormak gerekiyor. Örnek veriyorum. Yiğit Torun benim arkadaşım. Onun mesela annesi babası kayıtlara geçti mi? Mesela o bahsedilen 48 binin içerisinde onun anne babası var mı? Ya da Rönesans yapısının enkazındaki yaklaşık 80 kişi mesela o 48 binlik şeyin içinde mi? Sayının içinde mi? Mesela bunu sormamız gerekiyor. Bu 48 binin adı soyadı, nerede yaşadığı, bunların bilgileri var mı, belli mi? Sadece bir sayıdan ibaret mi? Yani bizim varlığımız devlet nezdinde bir sayıdan ibaret mi? Yoksa varlığımız başlı başına bir anlam ifade ediyor mu? En temelinde bunu öğrenmeye bir hakkımız var. Yani bunu öğrenmeye bir hakkımız var. Ve bununla birlikte bakın seçim sürecine giriyoruz. Yani bu en temelinden seçme seçilme hakkından tutun da bir ölüm belgesinin alınmasına kadar, çok basit bir belgenin hazırlanmasına kadar birçok çetrefilli durum var. Yani bunların varlığından bahsediyoruz. Yani burada çok basit bir şekilde geçirilebilecek bir şey değil. Ya yani ülkenin onda birinin etkilendiği bir felaketten bahsediyoruz ve hiçbir şekilde hazırlanılmamış. Biz şunu görüyoruz. Bu depremzedeler nereye yerleşecek, nasıl rehabilite edilecek, nasıl kendi yaşamlarına geri dönecek? Bunu düşünürken iktidar tepkiler az olsun diye yüz yüze eğitimi kaldırıp uzaktan eğitime geçilsin diye emir veriyor. Ve yurtlar bir gecede boşaltılıp depremzedelere yerleştiriliyor. Benim otelimde depremzedeler kalabilir diyen insanların oteli kullanılmıyor. Ondan sonra yurtlar kullanılıyor. Öğrenciler evlerine gönderiliyor. Bu tarz süreçler yaşanıyor ve şunu soruyoruz yani. Malatya'da insanlara soruyorsun. Malatya'da ilk 2 gün gelen insan yok. İnsan geliyor, araç yok. Ondan sonra araç gereç geliyor, vinç yok. Ondan sonra başka araçlar yok. Yani Adıyaman'a gidiyorsunuz, keza aynı sorun. Hatay'a gidiyorsunuz, Hatay'a gelen yok. Yani Antakya'ya, Samandağ'a, Defne'ye gelen giden yok. Osmaniye diyorsunuz, yok. Antep diyorsunuz, yok. Peki bu yardımlar nereye gitti yani? Bunu da sormamız gerekiyor. Yani ilk 2 gün nerede kaç birim vardı? Şimdi gün içerisindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam Hulusi Akar TRT'ye çıktı. TRT'de soru cevap yapılıyordu. İşte çadır kentin yanında dışarıda bir çekim yapılıyordu. Ben yani sayıları vermek istemiyorum. Açık konuşayım. İlk böyle işte bölgeye komandolarımızı sevk ettik, şu kadar asker sevk ettik, işte 3000, 4000 işte sayı veriliyor ya. Ya bugün Hulusi Akar çıktı, iki basamaklı sayı verdi. İki basamaklı işte tim yolladık. Ekstra işte bizim bu inşaat işlerini yaptırdığımız timlerimiz var, işte askerlerimiz var. O biraz da onlardan yönlendirdik diyor ve bunu utanmadan devletin resmi kanalında bunu söyleyebiliyor. Yani biz yani çok böyle bir şey yapmadık. Gönüllülerimizi yolladık ama gönüllüler zaten kendi istekleri oranına geldi. Alanda insanların ihtiyaçlarını karşılayamıyorsun ya, yani bir ayın üzerinde oldu. Bakın bir ay oldu. Hala temiz su sıkıntısı çekiyoruz. Hala elektrik sorunu var. Yağmur yağıyor, çadırlar su basıyor. Yani bunu Mühendis Mimar Odaları Birliği, şehir planlamacılar, ondan sonra parti üyemiz Ümit Şahin, ondan sonra halk sağlığı uzmanları, Türk Tabipler Birliği diyor ki bu çadırların da kurulmasında bir tekniği olması lazım. Bu şu şartlara uygun hareket edilmesi lazım. Su toplanma alanına belli bir mesafesi olması lazım ve eğimli bir şekilde kurulması lazım. İşte lavaboya işte tuvalet ihtiyaçlarına bir tık işte uzak olması lazım. Yani bu şu anlamda çadırın dibinde tuvaletin olmaması lazım. İşte atıyorum bir 5 metre mesafesinin olması lazım. İki çadır arası en az işte 1,5-2 metre mesafenin olması lazım ki bir çadırda bir problem çıktığında diğer çadıra sıçramadan o halledilebilsin diye. Biz bunları göz ardı ederek hazırlanan Çadırlar gördük ve yağmur yağında, çok basit bir yağmur yağında sular altında çadırlar kaldı. Soğukta insanlar dışarıda kaldı. Çadır yetersiz ve biz de çıkıp devlet yetkilileri şunu diyor, utanmadan şunu diyor. Çadır talebinde azalma görülmemiştir diye ifadeler kullanıyor. Yani insanların hala çadıra ihtiyacı var. Hala açıkta insanlarımız var demek yerine çadır talebinde azalış görülmemiştir gibi ifadeler kullanıyor. Diğer işte iki basamaklı şeyler yaşandı diyor. İçişleri Bakanı ortalıkta yok. Yani her konuda İçişleri Bakanı çok ön plana çıkıyor ama İçişleri Bakanı ortalıkta yok. İşte AKP, MHP liderleri, Cumhur İttifakı'nın, Cumhur Koalisyonu'nun liderleri bölgeye gidemiyor. Bölgeye gittiğinde 200 lira dağıtıyor. Yani bu utanç verici bir şey yani. Bölgeye gidiyor ve orada set çekilmiş. Setin arkasındaki insanlara 200 lira uzatıyorlar. Yani bu ne kadar layık olmadığımız bir yönetim şekli. Bunu çok net bir şekilde söylenmesi gerekiyor ve bu bahiste şunu da son olarak eklemem gereken bir husus var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti. Kabul etti. Adıyaman'dayken çıktı. Biz buraya geç kaldık dedi. Yeterince gelemedik dedi. Ve helallik istedi. Bu birinci ağızdan itiraf da edildi. O ilk gün her yere ulaştık diyen Kızılay Başkanı, AFAD görevlisi, AFAD Başkanı, İçişleri Bakanı, kendisi her yere ulaştık, her enkazın başına gittik dedi. Ama çıkıp haftalar sonra şunu da diyor ki hakkınızı helal edin. Biz yanınızda olamadık, gelemedik ve siz hayatınızı kaybettiniz, sevdiklerinizi kaybettiniz. İnsanlar sakat kaldı. Biz gelemedik ya. Hani bizim bir sorumluluğumuz yok. Hani ya biz yardımcı olamadık. Biz yeterince hani içimizden hani gelerek işte yapamadık bir şeyleri. Hakkınızı helal edin ya. Hani bir şey yok. Devam ediyor. Hayata akıyor gidiyor gibi. Bir söz sarf ediyor. Ya bu kadar ucuz olmamalı insan hayatı ya. Hani hakkınızı helal edin diye. Ülkenin cumhurbaşkanısın, 20 yıldır iktidardasın. İstanbul Belediye Başkanlığı'nı dışarıda bırakıyorum yani AK Parti olarak. 20 yıldır ülkenin yönetiminde olan bir partinin liderisin. Son 5-6 senedir ülkeyi MHP ile birlikte koalisyon hükümetiyle yönetiyorsunuz. Bunu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. AKP, MHP bir koalisyon. Yani bir koalisyon hükümeti çatısı altında yaşıyoruz. Ve sizin bu büyük felaketten sonra diyebileceğiniz en samimi şey hakkınızı helal edin olmak oldu. Ben buradan tüm sorumluların hukuken veya siyaseten fark etmeksizin özür dileyerek başlayan bir süreçle birlikte bu süreci istifalarıyla bitirmelerin tarafındayım. İstifa etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu görevden aflarını istemelerini falan değil. Bu Adıyaman Belediye Başkanı Adıyaman valisinin zevzekçe davrandıktan sonra sağlık nedeniyle ben görevimden affımı talep ediyorum gibi bir husus değil. Yani böyle değil yani. Gerçekten böyle bir şey değil. Husus değil. Bizzat benim hatam var. Ben şunları yanlış yaptım, şunları eksik yaptım diyerek istifa eden ve yaptığım şeylerin sorumluluğunun bedelini ödemek istiyorum deyip ondan sonra bu bedeli ödemeye cesaretini gösterebilen insanları istiyoruz. Yani özür dileyecek insanları istiyoruz. Bu kadar büyük felaket yaşanıyorsa ve kimse özür dilememişse ve kimse bir sorumluluk alıp istifa edemiyorsa, herkes kulağının üstüne yatıyorsa ve tek söylenilen bir şey hakkınızı helal edin demekse ben hakkımı helal etmiyorum. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Helal etmeyeyim, hakkımın peşinden de koşmaya devam edeceğim. Ve bununla ilgili hem siyasi hem hukuki elimden ne geliyorsa yapacağım. Ve bu yayında aslında bu elimden gelen şeylerden bir tanesi. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim ve deprem bahsinde tekrardan kapatırken de hayatını kaybedenlere de başsağlığı dileklerimi de tekrar iletmiş olayım. Şimdi biraz da gündeme geçelim. Gündemimizde de bazı başlıklarımız var ve hani hayat bir yandan da akıp gidiyor. Biz bir yandan da olağan yaşantımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ve bu olağan yaşantımıza dair de gelişmeler oluyor. Bunlardan da kısaca bahsedelim. Hafta içi Pınar Gültekin davası görüldü Bölge Adliye Mahkemesi'nde. İlk derece mahkemesi bir indirim yapmıştı. Bu indirime karşı Bölge Adliye Mahkemesi'ne dosya taşınmıştı ve burada da davada karar çıktı. İndirimler kaldırıldı ve hapis cezasıyla sanık cezalandırıldı. Aynı zamanda sanığın kardeşi de delilleri karartma suçundan da o da yanlış hatırlamıyorsam 4 yıllık bir hapis cezası aldı. Şimdi burada bu dosyayla ilgili şunu dememiz gerekiyor. İlk derece mahkemesindeyken sanığın avukatının savunmasında şu söyleniyordu. Öldürüldükten sonra Pınar Gültekin yakıldı. O yüzden canice bir öldürme, tasarlayarak öldürme suçu işlenmemiştir gibi bir savunma yaparken Bölge Adliye Mahkemesi'ndeyken bu savunma benim sanığım sağlık personeli olmadığı için boğulma neticesinde ölümün gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit edebilecek yetkinlikte değildi. O yüzden canlı canlı hayattayken ondan sonra yaşamını sürdürürken, yaşam faaliyetleri gösterirken bir kadının yakması tasarlayarak planlanan bir şey değildi. O yüzden böyle bir değerlendirme yapılmasını talep ediyorum gibi bir savunma yapılması, yani bu da ayrı canımı acıtıyor. Çünkü çok net bir şekilde aslında hani şu ifade ediliyor. Yani raporlar var. Ondan sonra işte ölüm anında, yani bu yakılma anında canlı olduğuna dair ATİTİP raporu çıkıyor. ATİTİP raporunun çıkmasına rağmen ondan sonra bir insanın boğulduktan sonra bir varile konulup işte üzerine benzin dökülüp yakılması ve bunun savunmasını sadece işte benim müvekkilim sağlık personeli değildi ve işte boğma neticesinde hayatta kalıp kalmadığını fark edebilmesi imkansızdı. O yüzden böyle bir şey yapılması falan, ya bu avukatlık falan değil yani. Burada defaatle şunu vurgulamıştık daha önceki yayınlarda da ve kendi sosyal medya hesaplarımda da şunu da söylüyorum. Herkesin savunulma hakkı vardır ve hangi suçu işlemiş olursa olsun herkes savunulabilir. Savunulması gerekiyor. Savunulması gerekmekte. Yani bir katilin, bir caninin, bir hırsızın, bir dolandırıcının, bir siyaseten işte suç işleyen insanın, işte Yüce Divan'da yargılanan insanın da tutun. Herkesin savunma hakkı vardır. Kutsaldır. Bu şu anlama gelmiyor. Yani bir avukatın varlığı şu demek değil. Olmayan şeyi olduğu gibi gösterecek. Olan şeyi de olmadığı gibi gösterecek bir fonksiyonu yok. Bazen suçun işlendiği sabit ve açık olduğu evrelerde de avukatın varlığının önemi şu. Adil bir yargılanmanın gerçekleşmesi için, sanığın bir işkenceye uğramaması için ve sanığın cezasını hani işkenceye tabi olmadan sağlıklı bir ceza evi şartlarında çekebilmesi için gerekenin yapması gerekir ve en temel sınırı budur, yani en temeli budur bu işin. Bunu yapmak varken işlediği suç çok açıkken ve bu delillerle de sabitken ilk derece mahkemesinde işte yakıldığında aslında yakıldığında ölüydü diye bir savunma yaptıktan sonra Bölge İdare Mahkemesi'nde de, işte Bölge Adliye Mahkemesi'nde de yani benim sanığım sağlık görevlisi değil de boğma neticesinde ölüp ölmediğini anlayamaz gibi bir noktaya getirilmesi ben çok böyle avukatlık mesleğiyle bağdaşan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve tepkimi de söylemiştim zaten sosyal medya üzerinden. Bunu da çok net bir şekilde ifade edeyim. Burada savunma makamının biraz değeri düşüyor. Yani bu tarz akla mantığa uygun olmayan savunmalarla işte bu benzer dosyalara bakılması çok kötü. Yani bu dosyanın sadece bir Pınar Gültekin ve ailesi açısından değil, ülke geneli için örnek bir dosya ve şu anda da zaten gösterilen fotoğrafa bakarsanız da bir eylemle ondan sonra Pınar Gültekin'in birçok kadının, birçok LGBT insanın katledilen, öldürülen insanın fotoğraflarını görebiliyoruz. Ve bunlar sadece bir basit bir olaydan ziyade değil, ayrı ayrı sembolik değeri olan, ondan sonra hakların gelişmesi için bir anlam ifade eden bir süreç olarak görüyorum ben açıkçası. Ve bu süreçte de yani meslektaşım diyebileceğim, ileride aynı salonları kullanacağımız, ondan sonra insanların yani aynı uzmanlık alanını da bulunduğumuz insanların böyle aymazca böyle hareket etmeleri çok böyle yani işte hukuka uygun ama akla uygun değil, mantığa uygun değil ve çok da doğru bulmuyorum açıkçası. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Ve hani bölge adliye mahkemesinin kararında bir nebze yüzümü gülümsetti diyebilirim. Onu da ifade edeyim. Ve buradan da hani başka cinayetlerin yaşanmasını ben şahsen hiç istemiyorum. Bu şiddet olayları, bu ölümler hiç gerçekleşmesini istiyorum ama ülkemizde de böyle bir gerçeklik var ve bunun azalması için en başta işte 6.284 sayılı kanunun işte siyasi ittifakların tartışması, işte ben ittifaka gelirim ama siz bu kanunu kaldıracaksınız seçimden sonra gibi tartışmalara girilmesi daha hiç hoşnut değilim. Yani böyle bir pazarlık konusu dahi edilmemesi gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerekiyor ve bunun aktif bir şekilde uygulanabilir olması gerekiyor. Bizim bunları konuşabildiğimiz bir ülkemiz olması gerekiyor. Biz şu an hani Pınar Gültekin davasının varlığından ziyade hakların genişlediği, işte haklarımızın etkin bir şekilde kullanabildiği ve hakkımızın boş yere ihlal edilmediği bir ülkede yaşamak istiyorum. 8 Mart'ta kadınların özgürce yürüyüş yapabildiği, gözaltına alınmadığı, ondan sonra engellenmediği, barikatlarla karşılaşmadığı, istediği metro durağında inebildiği bir yer istiyorum. Ondan sonra 1 Mayıs'ta işçilerin rahat rahat hareket edebildiği bir ülke istiyorum ama bu ülke için biraz da çaba göstermemiz gerekiyor ve bu çabayı en azından Pınar Gültekin davası sürecinde gösteren avukatlara, sivil toplum kuruluşlarına ve medya kuruluşlarına da teşekkürlerimi ileteyim. Bir diğer noktaya geçelim. Yayınımız bir 40 dakikanın da üzerine geldi. Bir diğer dikkat çeken noktada Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi üzerine yaptığı bir yani açıklama. Devlet Bahçeli her zamanki gibi bir şeyleri kapatmaktan öte gitmeyen ondan sonra açıklamalarından bir tanesini daha yaptı. Her ne kadar aynı yolda yürüse, Ülke Ocakları Başkanlığı yapan insanın Ankara'nın merkezinde suikaste uğramasının ardından tek bir laf edemeyen, bunun sorumluların açığa çıkmasını isteyemeyen, ondan sonra bununla bağlantısı açığa çıkan insanları istifasını isteyemeyen ya da bunları hukuka teslim etmeyen Devlet Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasını isteyen, ondan sonra her kuruma baskı yapan, muhalif olan, karşısında olan, kendisinden olmayan herkese baskı yapan Devlet Bahçeli, hafta içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin Halkların Demokratik Partisi'ne HDP'ye yönelik daha önce koyduğu hazine yardımından mahrum bırakılma kararını kaldırmasının ardından Anayasa Mahkemesi teröristlerle işbirliği tutuyor. Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan gitsin işte HDP'den aday olsun, teröristlerin temsilcisi olsun, Anayasa Mahkemesi kapatılsın. Biz seçimden sonra Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması için gerekli adımları atacağız. Anayasa Mahkemesi işte şer yuvası haline geldi gibi klasik söylemlerini söyledim. Şimdi ülkemizi düşünün. Milletvekillerinin dokunulmazlığı olmasına rağmen çok hassas bir şekilde işte hakimlere ve hukuka dair şeyleri koruyan bir yapımız var. hukukumuz var. İşte Ekrem İmamoğlu'nu düşünün. İçişleri Bakanı'na hitaben söylediği bir sözü sanki Yüksek Seçim Kurulu üyesi hakimlere söylemiş gibi atfedip de ondan sonra 2 yılın üzerinde ceza verip de o ceza kesinleşirse siyasi yasağın gelmesini sağlayacak bir hukuki süreç başlatılıyor. Ali Mahir Başarır Vefa Salman'ın duruşmasında iken ondan sonra hakime yönelik itirazlarının ardından işte meclise fezleke getirilebilecek kadar süreci hızlandırıp hazırlayıp meclise Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek kadar işte hakimlerin onurunu, şerefini düşünen bir AKP MHP iktidarı, ittifakı, koalisyonu dan işte Devlet Bahçeli çıkıp bir mahkemenin kapatılmasını ve bu mahkeme de Anayasa Mahkemesi yani doğrudan Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyecek kadar saçma bir noktada. Yani biz dünya standartlarının epey gerisinde olduğumuzu biliyoruz siyaseten. Siyaseten işte Avrupa ülkelerinde aşırı sağ addedilen partilerin bizim ülkemizde merkez kabul edildiğini görüyoruz ve düşünün yani şöyle bir şey var. Bunu sosyal medyada çok geyik olarak çok söyleniyor. Yani Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının tercümesi yapılırken çok zorlanıyoruz diyor basın mensupları. Şimdi basın mensupları çeviri olarak zorlandığını söylüyor ama biz bu işin mantık açısından da zorlanıyoruz anlatırken. Yani Devlet Bahçeli çıkıp Anayasa Mahkemesi'ne dönüp diyebiliyor ki kapatın. Yani kapatacağız sizi. İstediğimiz gibi karar vermiyorsunuz. Doğrudan eleştiri değil, doğrudan kapatacağız. Onu kapatacağız, bunu kapatacağız, şu, bu falan diye sürekli böyle bir tutum içerisinde yer alması ve en son bu artık Anayasa Mahkemesi'ne kapatılmasına kadar giden bir tehdit sürecinin olması da çok ürkütücü. Bu Anayasa Mahkemesi'ne yönelik ilk tepki değil. Daha önce Süleyman Soylu da Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı dönüp de sen kolaysa işine bisikletle git demesi. Siz yapın, hukuk peşinizden gelir, arkanızdan takip etsin. İşte siz onları gördüğünüzde kolunu bacağını kırın, sorumluluk işte İçişleri Bakanı'na aittir deyin gibi süreçlerin ardından ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararını ben uymuyorum, ben benimsemiyorum diyen bir Cumhurbaşkanı'nın varlığından sonra işte çıkıp Devlet Bahçeli'nin klasik işte şunu kapatalım, bunu kapatalımın vardığı noktada Anayasa Mahkemesi kapatılsın olması ve bunun da tek sebebi yani Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği bir hazine blokajının 8'e 7 oyla yani 8'e 7'lik gibi bir sınırda bir oylamayla kaldırılması yani bu. Ve bu mahkemenin üyelerinin de büyük çoğunluğunun şu an ittifak yaptığı lider tarafından atanmış olması da olaylı ve doğrudan olarak bu da gözümüzün önünde yani karşımıza da çıkıyor. Yani bu süreçlerin yaşanması da tabii çok üzücü oldu. Ve burada da yani bir nebze de şunu da söylemek lazım. Anayasa Mahkemesi'nin içerisinde yakın dönemde bir başkanlık süreci de yaşandı ve bu süreçte Zühtü Arslan normalde aday olmayacakken karşı taraftan çok komik bir aday çıkınca ben de adayım deyip başkanlığı tekrardan seçildi ve başkanlığı yürütüyor. Böyle bir süreç vardı ve bu artık yani şunu tahmin edebiliyorduk yani Anayasa Mahkemesi'ne yönelik yoğun bir işte tepki gösterme süreçleri olacak. Çünkü kendi başkanlarını seçtiremediler ve diğer başkan seçildi ve hani diğer başkan arada da çıkıp böyle üstü kapalı da olsa bir şeyler diyebilen birisiydi. En azından İçişleri Bakanı'na yönelik bir şeyler diyebilen birisiydi. Yani diğer Devlet Bahçeli ya da Cumhurbaşkanı'na yönelik doğrudan bir şeyler söyleyemiyordu ama biz tahmin edebiliyorduk yani böyle bir sürecin olabileceğini. Ama tabii Devlet Bahçeli'nin her zaman gibi çıkıp onu kapatalım, bunu kapatalımlarına da konu olacağını da düşünmemiştim açıkçası. Bu da artık seçime giden süreçte de karşımıza çıkan bir diğer durum. Normalde bir hakimin dosyaya ilişkin yaptığı incelemeyi eleştiren bir sözü fezleke hazırlatıp hemen milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıralım ya da İçişleri Bakanı ahmak dediği bir belediye başkanı çıkıp İçişleri Bakanı'na cevap verirken YSK üyelerine hakaret ettiğini, hapis cezası verilen bir işte yargılama süreci yaşatılan bir ülkede, oluşan bir ülkede doğrudan Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım, kapatacağız. Siz teröre destek veriyorsunuz, başkanınız gitsin, işte HDP'den aday olsun demesinin de bir altyapısı var. Yani doğrudan Zühtü Arslan'a yönelik işte git sen HDP'den aday ol demesinin arka planında sadece şey yok. O gün işte blokajın kaldırılması yok. Orada 8 tane o blokajın kaldırılması yönünde bir oy kullanılırken orada sadece Zühtü Arslan'a dönüp de sen git HDP'den aday ol denmesinin de arkasında bu seçimden kaynaklı bir kuyruk acısı olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Depreme ve gündeme dair benim bu hafta anlatacaklarım bunlar. Son bir çağrı da yapmak istiyorum esasında. Yaklaşık bir ay geçti. Elimizden geleni yaptık. Empati yorgunluğundan tutun da fiziki yorgunluğa kadar birçok yorgunluğumuz var. Bölgeye ilişkin hala ihtiyaçlar sürmekte. En temelinden işte içme suyundan tutun da elektriğe kadar birçok ihtiyaç var. Hala bölgede ihtiyaç, hala bölgede yapılması gereken birçok iş var. Bulunduğumuz bölgelerden yapabileceğimiz birçok yardım, birçok gösterebileceğimiz, sarf edebileceğimiz çaba var, emek var. Bunları yapmaya devam edelim. Elimizden geldiğince o bölgeyi unutmayalım, unutturmayalım. Bu sadece fiziken yardım olarak değil, maddi olarak da ya da kamuoyu oluşturmak olarak da ya da en basitinden bunu söyleyerek, bunun takibini sağlayarak, bunun gündemden düşmemesini sağlayarak ve bu ölen insanların ölmesine neden olan kişilerden hesabının sorulmasının en azından takibini yaparak da bu sürece katkı göstermemiz gerektiğini de buradan bir çağrısını yapayım. Yeşil Gazete olarak biz yayınlarımıza devam ediyoruz. Normal takvimimize de dönmeye çalışıyoruz. Buradan da hani Yeşil Gazete'de de etkilenen, doğrudan yakınlarını kaybeden yayıncı arkadaşlarımız da oldu. Onlara da ayrıca bir başsağlığı diliyorum. Ve hani normalde biz hep yayınlarımızı bir sonraki günün yayınını hatırlatarak bitiriyorduk. Ama ben bugün öyle bir çağrı yapamayacağım çünkü Çarşamba günü normalde Burcu'nun yeşil eğitim programı oluyordu. Kendisi de depremden etkilenen bir arkadaşımız ve bir yayıncımız ve o da en azından bu hafta yayını yapamayacağını bildirdiği için kendisine de ayrıyeten bir başsağlığı dileklerimi de iletiyorum ve en kısa sürede de kendisini aramızda görmeyi de ümit ediyorum açıkçası. Bunları söylüyorum ve 2 hafta sonra görüşünceye dek olabildiğince en azından kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın. Ülke gündemi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. 2 hafta sonra görüşünceye dek kendinize dikkat edin, esen kalın.